Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli dinleyenlerim, sohbetimize Rabbimiz Teala'nın adıyla başlıyor. Ona hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Rabbimizin rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti üzerinize olsun niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programına başlıyoruz. Bugün sizlere Ra'd suresinin 11 ila 15. ayetlerinin tefsirini aktarmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi sizlere bu ayet-i kerimelerin tilavetini öncelikle takdim etmek istiyoruz. Rabbimiz Teala'nın sözleri Ra'd suresi 11 ila 15. ayetler.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Lehû mu'akkibâtun خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوة سوءا فلا مرد له وما لهم السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كف فيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء في ضلال لله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. صدق الله العظيم.
Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimeleri Rabbimiz Teala'nın cümlemizden bir salih amel olarak kabul buyurmasını niyaz ederiz. Hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz başta olmak üzere bütün peygamberan-ı izamın ruhlarına, Ehl-i Beyt'in, Ezvac-ı Tahirat'ın, Ashab-ı Güzin Efendilerimizin ruhlarına, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bil cümle şühedai İslam'ın ervahına, müfessirlerin, muhaddislerin, fukahai İslam'ın, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazeratının cümlesinin ervahına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Değerli dinleyenlerim, Ra'd suresinin 11. ayetiyle sohbetimize başlıyoruz. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onun önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu koruyan takipçiler yani melekler vardır. Bir toplumu kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Allah bir topluma kötülük diledi mi, artık onun geri çevrilmesine imkan yoktur. Onların Allah'tan başka yardımcıları da yoktur. Müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu ayet-i kerimenin tefsirine şöyle başlıyor. Onun yani Allah'ın veya zikredilen sıfatlara sahip insanın önünde ve arkasında günah işlediğinde kendisi için dua ederek günahından tevbe edip Allah'a yönelir ümidiyle Rablerinden ona mühlet vermesini isteyerek onu Allah'ın emrinden yani bela ve cezasından ya da Allah'ın kendilerine korumalarını emrettiği zararlı şeylerden koruyan takipçiler yani melekler vardır. Yani Allah'ın öyle melekleri vardır ki onlar insanoğlunun önünde ve arkasında bulunur, insanoğlunu tamamen kuşatır ve bir kısmı diğer bir kısmını takip eder. Ayette geçen muakkibat yani takipçiler El Kamus adlı eserde belirtildiği üzere gece ve gündüz melekleridir. Bazısı gece, bazısı da gündüz olmak üzere yeryüzüne birbirlerinin peşi sıra indikleri için hafaza meleklerine muakkibat denilir. Bu meleklerden bir grup gidince arkasından başka bir grup gelir. Yani gece melekleri gündüz meleklerinin arkasından, gündüz melekleri de gece meleklerinin arkasından gelir. Sabah ve ikindi namazlarında onlar bir araya gelirler. Mücahit isimli alim der ki, hiçbir kul yoktur ki gerek uyurken, gerekse uyanıkken kendisini insanlardan, cinlerden ve zararlı hayvanlardan koruyan, sırf kendisiyle görevli bir melek bulunmasın. Onlardan herhangi bir şey kendisini kast ederek geldiğinde bu melek dikkat et diye uyarır. Ancak Allah'ın izin verdiği gelir, isabet eder. Amr bin Ebu Cündep'ten şöyle dediği rivayet edilmiştir. Sıffin'de Said bin Kays'ın yanında oturuyorduk. Karanlığın yeni bastığı bir sırada Hazreti Ali radıyallahu anh asasına dayanmış bir halde yanımıza geldi. Bu durumu gören Said, gelen müminlerin emiri midir diye sordu. Hazreti Ali evet diye cevap verince, birinin sana suikast yapmasından korkmuyor musun dedi. Hazreti Ali şöyle cevap verdi. Hiç kimse yoktur ki kuyuya düşmek, dağdan aşağı yuvarlanmak, taş isabet etmesi ya da bir hayvanın zarar vermesi gibi durumlardan koruması için yanında Allah'ın görevlendirdiği bir melek olmasın. Ancak kader geldiği zaman onu kendi kaderiyle baş başa bırakırlar. Es'iletül Hikem adlı eserde denilir ki, alimler her insanın yanında görevlendirilmiş bulunan meleklerin sayısında farklı görüşlere sahiptirler. Bu meleklerin 20 tane olduğu da söylenir, daha fazla olduğu da. Fakat birinci görüş daha doğrudur. Çünkü Hazreti Osman bu konuyu Hazreti Peygamber'e sorduğunda, o 20 melekten bahisle şöyle buyurmuştur. Sağında iyiliklerini yazan bir melek vardır. O solundaki meleğin emiridir. Nitekim Allah Teala iki melek sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar buyurmuştur. Kaf suresi 17. ayette. Onun önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu koruyan takipçiler vardır. Ayeti gereğince de biri insanın önünde, biri de arkasında olmak üzere iki melek vardır. Yine insanın alnında bulunan bir melek de Allah için tevazu ettiğinde insanı yükseltir. Allah'a karşı büyüklük tasladığında ise burnunu sürter. Dudaklarında bulunan iki melek peygamberine salat getirmeye teşvik eder. Ağzında bulunan melek ağzına yılan girmesini engeller. Gözlerinde de iki melek bulunmaktadır. Böylece her insanın yanında 10 melek bulunmaktadır. Gece melekleri de gündüz melekleri üzerine inince her insanın yanında 20 melek olur. Şunu da belirteyim ki iblis gündüz, onun çocukları ise gece faaliyet gösterir. İmamlardan biri der ki, şayet kulun amelini semaya yükselten melekler bu gelenler midir yoksa başkaları mıdır diye sorarsan şöyle cevap veririm. Öyle görünüyor ki bunlar onlardır. Ancak insanın iki meleği vardır ki yaşadığı sürece devamlı onunla birliktedirler. O insan öldüğünde ise, ya Rabbi kulunun ruhunu kabzettin, şimdi biz nereye gideceğiz derler. Allah Teala şöyle cevap verir. Göklerim meleklerle dolu, arzım ise yarattığım varlıklarla dolu. Hepsi bana itaat ederler. Gidin o kulumun kabrine, orada beni tesbih edin, bana hamd edin, tehlil edin, yani la ilahe illallah deyin, tazimde bulunun, tekbir getirin, beni yüceltin ve büyük tanıyın. Kıyamet gününe kadar bütün bunları o kulumun defterine yazın. Akıllı olan ilahi hükümler ile takdir edilen belalardan korunmanın mümkün olmadığını bilir. Onların düşüncelerine ve görüşlerine bir bakınız. Kaza yayından kader oku, çıkınca siper fayda vermez. Denilir ki, mümini ölüm esnasında, kabirde ve kıyamet günü Allah'ın azabından koruyan bir takım taat ve sadakaları vardır. Seleften birisi şöyle der. Müminin ölüm anı geldiği vakit meleğe şunun başını kokla denir. Melek başında Kur'an olduğunu görüyorum der. Kalbini kokla denir. Kalbinde oruç bulunduğunu görüyorum der. Ayaklarını da kokla denir. Melek ayaklarında namaz için kıyam bulunduğunu görüyorum der. Bunun üzerine o kendisini muhafaza etmiş, Allah da onu korusun denir. Ayet-i Kerime'de geçen bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar, yani şükrü terk edip güzel hallerden kötü ve çirkin hallere düşmedikçe, Allah onlarda bulunanı, yani sahip olduğu afiyet ve nimeti değiştirmez. Bir beyit aktarıyor bize müellifimiz. Maşukun senden kesilmesin istersen, ipin ucunu sıkı tut ki o da sıkı tutsun. Et-Tevilatun Necmiye'de şöyle denilir. Bir toplum Allah'ın hikmeti gereğince ve meşiyetine uygun olarak var ve yok olmaya, hak kazanma lisanıyla var veya yok olmayı isteyerek kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah onlarda bulunanı var ve yok olmayı değiştirmez. Ayette bütün insanların Allah'ın kendilerine bahşettiği nimetlerin kadrini bilerek onları kaybetmemek için ona şükretmeleri gerektiğine dikkat çekilmektedir. Dilin zikir ile kalbin de tefekkürle meşgul olması güzel şeylerdendir. Ancak kişi Allah'ı zikretme durumundan onu unutma durumuna geçecek olursa kötü bir duruma geçmiş olur. Böyle olduğu için de daha önce bulduğu ilahi feyzi bulamaz. Allah Teala masiyetin kötülüğü sebebiyle pek çok şeyi değiştirmiştir. Mesela iblisi değiştirmiştir. Daha önce ismi Azazil iken Allah onu İblis diye adlandırmıştır. İbrahim bin Ethem diyor ki, birinin tarlasında yürürken tarla sahibi bana "Hey öküz herif!" diye seslendi. Bunun üzerine şöyle dedim, bu adam basit bir hatamdan dolayı adımı değiştirdi. Şayet çok hata yaparsam Allah da irfanımı değiştirir. Allah Harut ve Marut'un adlarını da değiştirmiştir. O günahı işlemeden önce adları Aza ve Azaya idi. Hazreti Musa'nın kavmi de yasak balıkları tuttukları için suretleri değiştirilerek maymuna çevrilmiştir. Allah Teala İsa Aleyhisselam'ın kavmini domuza çevirirken Kutrus sülalesinin mallarını ve bahçelerini değiştirivermiştir. Çünkü onlar insanlara hiçbir şey vermiyorlardı. Bu yüzden bir ateş gelip bunları yakıvermiştir. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın "Ey Rabbimiz, onların mallarını yok et, kalplerine sıkıntı ver" şeklindeki Yunus Suresi'nin 86. ayetindeki ifadesiyle bu dua ile Kıptilerin mallarının helak olması da böyledir. Suları kan, malları da taş olmuştur. Allah Teala Ümeyye bin Ebi Salt'ın da ilmini değiştirmiştir. Uyurken bir kuş gelip gagasını Ümeyye'nin ağzına soktu. Ümeyye uyandığında bütün bildiklerini unutmuştu. Ümeyye Kureyş'in en beli konuşanlarından biriydi. Ahir zaman peygamberinin kendisi olacağını umuyordu. Ya da ahir zaman peygamberi geldiğinde ona iman etmeyi vaat etmişti. Fakat ne zaman ki peygamber olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem görevlendirildi, işte o zaman onu inkar etti. Allah tek bir zellesi yüzünden Hazreti Adem'in yerini değiştirdi, zekat vermeyi reddettiği için Karun'u da yerin dibine batırdı. Hafız der ki, Karun'un hazinesi düşün ki şimdi yerin altına gidiyor. Bu gidiş bilmiş ol ki fakirlerin gayretindendir. Allah Teala anasına isyanı sebebiyle bir adamın da dilini değiştirmiştir. Allah anası ona seslendiği halde bu çağrıya icabet etmediği için dilsiz olmuştur. Allah'a hiç karşı gelmeden 220 sene ibadet eden Bersisa'nın da imanı değiştirilmiştir. Çünkü Bersisa İslam nimeti için bir gün bile şükretmemişti. Nimete şükür nimeti artırır. Nimeti inkar etmek nimeti elinden çıkarır. Ve ayette geçen Allah bir topluma kötülük yani azap ve helak diledi mi? Artık onun geri çevrilmesine imkan yoktur. Onların yani Allah'ın helak etmek istediği kimselerin ondan yani Allah Teala'dan başka yardımcıları da yani işlerini deruhte edip başlarından kötülüğü savacak kimseleri de yoktur. El-Vali Allah Teala'nın isimlerindendir. İşleri deruhte eden ve herkesin sahibi demektir. Velayet başkası istese de istemese de hükmünü ona uygulattırmaktır. Burada Allah Teala'nın murad ettiğinin tersine bir şey olmasının muhal olduğuna delil vardır. Çünkü o eşyayı tek olarak planlayan ve bu planını uygulayandır. Onun hükmünü değiştirecek kimse yoktur. Kıymetli dinleyenlerim, ardından gelen Ra'd suresinin 12. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Size korku ve ümit içinde şimşeği gösteren ve yağmur dolu ağır bulutları meydana getiren O'dur. Ayette geçen size korku ve ümit içinde ifadesi, yani korkmanızı murad ederek yahut şimşekten ve evlerin harap olmasından korkutarak, ümit murad ederek ya da bereket ümidine ve meşakkatin kalkacağına ve yağmura ümit besleterek şimşeği gösteren, yani bulutların arasından parlaklık gösteren sadece O'dur. Yağmur bazı varlıklar için zararlı iken bazı varlıklar için rahmettir. Mesela yolcu, deposunda hurma ve hurma şırası bulunan ve yağmura dayanıksız evi olan kimseler yağmurdan korkarlar. Mukim olanlar ile tarla ve bahçe sahipleri ise yağmuru arzu ederler. Mısırlılar gibi yağmurdan fayda görmeyen bölgeler de vardır. Onlar sadece Nil'den fayda görürler. Yağmur ise onlar için bir takım sıkıntılar meydana getirir. Ayette Allah Teala'nın cemalinin batınında celal, celalinin ise batınında cemal bulunduğuna işaret vardır. Allah Teala gösterme fiilini kendi zatına isnat etmiştir. Çünkü gözlerde mahlukatı görmeyi sağlayan bir nur yaratan O'dur. Bu gösterme ya mülk alemiyle ilgilidir ki bu zahirdir ya da melekut alemiyle ilgilidir. Melekut aleminde göstermenin manası ise şudur. Allah Teala seyir ehline celal nurlarının parlayışından bir şimşek gösterdiği zaman yolda kalma korkusu ve ümitsizlik galip gelir. Cemal nurlarının parıldamasından bir şimşek gösterdiği zaman ise ümit ve ünsiyet hali galip gelir. Ayette geçen yağmur dolu ağır bulutları, yani su ile ağırlaşmış bulutları ilk olarak meydana getiren O'dur. Burada Allah'ın bulutu yok edip yeniden yarattığına delalet vardır. Suyun gökten mi buluta indiği, yoksa Allah'ın suyu bulutta yaratmasından sonra bulutun mu yağdırdığı konusunda farklı görüşler mevcuttur. Şehzade haşiyesinde şöyle denilir. Bulut, nemli mai parçalarla hava parçalarından oluşmuş bir cisimdir. Hava parçacıkları ile karışık vaziyette bulunan su parçacıkları, dilediğini yapmaya kadir olan yaratıcının kudretiyle hava boşluğunda meydana gelmekte, oluşmaktadır. Yağmurlar çeşit çeşittir. Bazen damlaları büyük, bazen küçük olur. Bazıları birbirine yakın, bazıları ise uzak olur. Bazen uzun süreli yağar, bazen kısa süreli yağar. Yeryüzünün tabiatı ile buharları ısıtan güneşin tabiatı bir olduğu halde, yağmurların bu sıfatlarda birbirinden ayrı olması, mutlak hür iradesiyle hareket eden bir failin öyle olmalarını istemesiyle gerçekleşmiştir. Tecrübe, dua ve yakarışın yağmur yağmasında büyük tesiri olduğunu göstermektedir. İstiska, yani yağmur isteme namazı da bu sebeple meşru olmuştur. Bundan anlıyoruz ki dua yağmur yağmasına tesir eder. Bu yerin tabiat ve özelliği değil, failin kudretidir. Fakir Bursevi der ki, burada reddedilmesi gereken hadiselerin Allah'ın tesiri dikkate alınmadan kainata isnat edilmesidir. Müsebbib gözetilerek hadiselerin sebeplere isnadı ise kabul edilebilir. Çünkü bu alem sebepler ve hikmet alemidir. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz burada sohbetimize bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini dinleyelim. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
Seraser bu cihanın canı sensin ya Resulallah, bu alem canının cananı sensin ya Resulallah, bu alem canının cananı sensin ya Resulallah. Ezelden ta ebed mühri nübüvvet sendedir kat'a, hakikat milkinin sultanı sensin ya Resulallah, hakikat sultanı sensin ya Resulallah. Girilmez bir kadem dergahı Hakk'a, sensiz ey rehber, kamu dermanı sensin ya Resulallah. Kamu derdinin dermanı sensin ya Resulallah. Ayağın toprağının zerresidir, Hakk'ı zarın o zerredenlinin tabanı sensin ya Resulallah. O zerredenlinin tabanı sensin ya Resulallah.
Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Ra'd suresinin 13. ayeti kerimesiyle sohbetimize devam ediyoruz. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Gök gürültüsü onu hamd ile tesbih eder. Melekler de onun heybetinden dolayı tesbih ederler. Onlar Allah hakkında mücadele edip dururken, o yıldırımlar gönderip onlarla dilediğini çarpar ve o azabı pek şiddetli olandır. Müellifimiz Bursevi Hazretleri, gök gürültüsü onu hamd ile, yani ona hamd ederek tesbih eder diyor. Yani Subhanallah velhamdülillah diye haykırır. Bir hadiste şöyle buyrulur. Yıldırım ve gök gürültüsü yeryüzündekiler için bir tehdittir. Onu gördüğünüz zaman konuşmayı bırakın ve istiğfar etmeye bakın. Bu hadisi şerifi Deylemi bizlere rivayet ediyor. Gök gürültüsü şiddetlendiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmiştir. Allahümme la taktulna bi gadabike ve la tuhlikna bi azabike ve afina qabla zalike. Allah'ım gazabınla bizi öldürme, azabınla bizi helak eyleme. Bundan önce bize afiyet ihsan et. Alimler er-ra'd yani gök gürültüsü hakkında ihtilaf ettiler diyor müellifimiz. Bu konuda muteber olan görüş, ra'din Allah'ın celali heybetinin nurundan yarattığı bir meleğin adı olduğudur. Ra'd yine bu meleğin son derece şiddetli olan sesidir. Deve sahibinin çıkardığı bir sesle deve sürüsünü yönlendirmesi gibi bu melek de sesiyle bulutları yönlendirir. Bu melek tesbih ettiği zaman melekler de dahil olmak üzere bütün yaratılmışların içini bir korku kaplar. Fakir Bursevi der ki, herhalde Ra'd mezkur meleğin sesidir. Tesbihin onun sesine isnat edilmesi onda bulunan kemal sebebiyledir. Ayette geçen melekler de onun heybetinden dolayı tesbih ederler ifadesini Bursevi Hazretleri genel bir ifadenin özel bir ifadeye atfı kabilindendir diyor. Yani melekler de Allah'ın korkusundan ve haşyetinden, heybet ve celalinden ötürü onu tesbih ederler. Gök gürültüsünün tesbihi duyulan sesinden ibarettir. İşte o Allah'ı tesbih ettiği zaman tesbih ederek sesini yükseltmeyen hiçbir melek kalmaz. Ardından yağmur damlaları yağmaya başlar. Melekler de Allah'tan korkarlar. Ancak onların korkusu insanoğlunun korkusuna benzemez. Çünkü onlar ne sağlarındakini ne de sollarındakini tanırlar. Ne yemek ne içmek ne de başka bir şey onları Allah'a ibadetten alıkoyamaz. Kıymetli dinleyenlerim, İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Gök gürültüsünü işitip de Subhanellezî yusebbihur ra'du bihamdihi vel melâiketu min hîfetihi. Gök gürültüsünün kendisini hamd ile meleklerin de heybetinden tesbih ettikleri Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. O her şeye kadirdir deyip de bu esnada kendisini yıldırım çarpan kim varsa diyeti üzerime borç olsun. Sa'ikatun yani yıldırım bulutta oluşarak gökten düşen dumansız bir ateştir. Yıldırım bu alemdeki ateşlerin en güçlüsüdür. Çünkü bulutlardan yeryüzüne düştüğünde bazen denizin içine kadar sirayet eder ve suyun altındaki balıkları bile yakar. İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Yahudiler Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama Ra'd'ın ne olduğunu sordular. O da şöyle cevap verdi. Ra'd meleklerden bir melek olup onun yanında bulutları Allah'ın dilediği yere götürmesine yarayan ateşten kamçılar vardır. Yahudiler peki duyulan o ses nedir diye sorunca şöyle buyurdu. Ses meleğin bulutları başka yöne gitmekten alıkoyan sesidir. Bu sesle melek başka bir yöne sapan bulutu öbürlerinin arasına katar. Öfkesi iyice arttığı zaman ise ağzından ateş fışkırır. İşte yıldırım bu ateştir. Yıldırım Müslüman olana da olmayana da çarpar. Fakat Allah'ı zikredene çarpmaz. Fakir Bursevi der ki, herhalde bu şöyle açıklanabilir. Yıldırım dünyada hemen verilmiş bir azap olup sadece gafile isabet eder. Zakir yani Allah'ı zikreden ise Allah ile beraberdir, onun rahmeti ile beraberdir. Rahmet ile gadab arasında da bir uzaklık vardır. Yıldırım Müslümana da çarpar sözü, yıldırım çarpan kişinin bir kısım avamın inandığının aksine çarpıldığı sırada iman ve İslam hali üzere olduğu, yıldırımın bunlara tesiri olmadığı konusunda bir müjdedir. Ve o azabı pek şiddetli olandır ifadesiyle, yani düşmanlarına hazırladığı tuzağı ve mekri şiddetlidir. Hiç ummadıkları bir şekilde onları helak eder. Değerli dinleyenlerim, 14. ayet-i kerimeye gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala bu ayette şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçek dua ancak ona yapılır. Ondan başka dua ettikleri şeyler onların isteklerini hiçbir şeyle karşılamazlar. Onlar ancak ağzına gelsin diye suya doğru iki avucunu açan kimse gibidir. Halbuki suyu ağzına götürmedikçe su onun ağzına girecek değildir. İşte kafirlerin duası hep bir sapıklık içindedir. Ed-davetu kelimesi dua demektir ve burada ibadet manasınadır. El-hakku gerçek manasınadır. Buna göre cümlenin manası şöyle olmaktadır. Gerek yakarıp dua etmek manasındaki, gerekse kulluk ve ibadet manasındaki dua, gerçek ve batıl olmak üzere ikiye ayrılır. İşte bu iki kısımdan gerçek olanı sadece Allah Teala'ya aittir. Bu konuda başka hiçbir varlık ona ortak olamaz. Bu ifadedeki el-hak lafzı, zayi ve batıl olmayan, sabit manasına alındığında mana, kabul edilen dua onadır, ona yapılır şeklinde olur. Çünkü kendisine dua edene başkası değil, sadece o icabet eder. El-Medarik adlı eserde şöyle denilir. Bu ifadenin manası şöyledir. Allah Teala'ya dua edilir, o da bu duayı kabul buyurarak duacıya istediklerini verir. Kendisine dua etmenin faydasız olduğu varlıkların aksine, Cenab-ı Hak kendisine dua edilmeye layık ve müstehak olduğu için bu dua samimi ve kabule yakın bir dua olmuş olur. Acizlere ilahi rahmet yakındır. Tazarru ve niyaz edenlerin dualarına o icabet eder. Ondan başka dua ettikleri şeyler ifadesine gelince, yani kafirlerin Allah'ı bırakıp dua ettikleri putlar ya da Allah'la birlikte putlara da dua eden kafirlere, putlar onların isteklerini hiçbir şeyle karşılamazlar. Burada putlar hakkında akıllı varlıklar için kullanılan zamirin kullanılması, kafirlerin onlara akıllı varlıklarmış gibi davranmaları sebebiyledir. Onlar, yani onlara yalvaranların durumu, ancak ağzına gelsin diye suya doğru iki avucunu açan kimse gibidir. Yani putlar onların hiçbir isteklerini karşılayamaz. Sadece ellerini su gelsin diye uzatan birinin karşılanmasına benzer. Yani onlara sadece suyun avuçlarını kendisine uzatan kimseye karşılık vermesi gibi bir karşılık verilir demektir. Kâşifi bu ifade hakkında şöyle diyor. Onların durumu ancak her iki avucunu suya doğru açan kimseye icabet edilmesi gibidir. Yani susamış bir adam kuyunun başına ulaşır fakat kovası ve ipi yoktur. Adam her iki elini kuyuya doğru açar ve feryat ederek suyu talep eder. Putlara dua eden kimse de adeta ağzına gelsin diye diliyle suyu çağırmakta, eliyle suya işaret etmektedir. Ayet devam ediyor. Halbuki şuursuz, cansız bir madde olan su, sırf ellerini uzattığı, susadığı ve suya ihtiyacı olduğu için onun ağzına girecek değildir. Zaten ağzına gelmek suretiyle çağrısına icabet etmesi de mümkün değildir. İşte kafirlerin duası hep bir sapıklık içindedir. Çünkü dua ettikleri varlıklar da cansız maddelerdir. Ne kendilerine dua edildiğini hissederler, ne de bu dualara karşılık verebilirler. Kendilerine dua edenlere de hiçbir faydaları olmaz. Müellifimiz diyor ki, ayetteki işaret şudur. Allah Teala'nın davetçileri vardır. Onlar halkı hakka, hak ile davet ederler. Hak'tan başkasına davet edenler, gafil bir kalpten sadır olan nasihatleri kabul etmez ve etkilenmezler. Onlar insanlara kendilerinin su içmek istediğini göstermek arzusuyla, ellerini suya uzatan fakat ağzına yaklaştıramayan kimseye benzerler. İnsanlar o kimsenin su içtiğini zannetseler bile, gerçekten su içme meydana gelmez. Değerli dinleyenlerim, geldik sohbetimizde son ayeti kerimeye. Rabbimiz Teala Ra'd suresinin 15. ayetinde şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde bulunanlar da, onların gölgeleri de sabah akşam ister istemez sadece Allah'a secde ederler. Kıymetli dinleyenlerim, bir secde ayeti olan bu ayeti kerimeyi okuduktan ve dinledikten sonra üzerimize vacip olan secde yapmayı unutmamalıyız. Müellifimiz, göklerde bulunan melekler, peygamberlerin, velilerin ve derece sahibi müminlerin ruhları ve yerde bulunanlar da, yani melekler ve mümin insanlar ile cinler de, onların gölgeleri de sabah akşam ister istemez hem sıkıntı hem de bolluk zamanında gönüllü olarak ve sıkıntı ve zaruret zamanında istemeye istemeye sadece Allah'a secde ederler diye açıklamaktadır bu ayeti kerimeyi. Buradaki secde hakiki manada, yani alnın yere konması manasında kullanılmıştır. Ayette geçen el-guduvvu sabah demektir. El-asilu ise güneşin zevalinden batışına kadarki zamandır. El-asil ikindi ile güneşin batışı arasındaki zamandır diye de bazı eserlerde bu bilgi verilmektedir. Yine ayette geçen bil guduvvi vel asal ifadesindeki B harfi fi manasınadır diyor. Yani bu iki vakitte secde ederler denilmek istenmektedir. Bu iki vakitten maksat devamlı secde etmektir. Çünkü ister hakiki manası kastedilmiş olsun, ister boyun eğme ve teslim olma manası kastedilmiş olsun, secde mutlaka bu iki vakte has değildir. Gölgelerin bir yerden başka bir yere doğru eğilerek güneşin düşmesiyle uzaması, güneşin yükselmesiyle de kısalmak suretiyle boyun eğmesi, bazen olup bazen olmayan bir şey değildir. Aksine gölgeler Allah Teala'ya bütün vakitlerde boyun eğmekte ve teslim olmaktadır. İşte böyle olmasına rağmen sadece iki vaktin zikredilmesi, gölgelerin bu iki vakitte daha büyük ve çok olması hasebiyledir. İstemeden yapılan secde, kafir, münafık ve şeytanların yaptığı secdedir. Gönüllü olarak yapılan secdenin, Müslüman olarak doğanların yaptığı secde olduğu, istemeden yapılanın ise Darül Harp'ten esir alınanların isteksizce yaptıkları secde olduğu da söylenir. Göklerde ve yerde bulunanların gölgeleri de gölge sahiplerine tabi olarak secde ederler. Bu secde ile secdenin mecazi manasının kastedilmiş olması da mümkündür. Bu ise bütün varlıklar isteseler de istemeseler de Allah Teala'nın kendileri hakkında irade ettiğine boyun eğmeleridir. Buna göre gölgelerinin secde etmesi uzayıp kısalarak ve bir yerden başka bir yere intikal ederek Allah Teala'nın tasarruflarına boyun eğmesi manasına gelmiş olur. Hasılı bütün varlıklar Allah'ın hüküm ve takdirine ram olmuştur. Kâşifi şöyle der: bu ayet Kur'an'daki secde ayetlerinin ikincisidir. Tilavet secdesiyle ilgili hususlar A'raf suresinin sonunda geçti. Oraya müracaat ediniz diyor müellifimiz. Kıymetli dinleyenlerim, böylece bir Ruhul Beyan Sohbetleri programının daha sonuna gelmiş oluyoruz. Sizlerle yeniden buluşuncaya kadar Rabbimizin rahmeti ve bereketi, selam ve selameti hepinizin üzerine olsun efendim.